Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Romalılar 1. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi diye yazıyor. Sevgili dostum, müjde yepyeni bir şey değildir. Eski antlaşma boyunca peygamberler aracılığıyla vaat edilmiştir. Tanrı'nın insanlığı sevdiğinin ve Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için bir yol sunduğunu bildiren bir mesajdır. Bizleri bir sevgi ilişkisine sokar. Tanrı bizleri sever ve kendisini bizler için feda etmiştir. Ne kadar harika değil mi? 2 ila 6. ayetler arasında müjdenin tanımını veren bir parantez oluşur. İlk olarak Mesih ile ilgilidir bu. İlişkin sözcüğü periskop ve perimetre sözcüklerinde kullanılan ve saran anlamına gelen Yunanca'daki peri ekidir. Müjde İsa Mesih hakkındadır. Mesih'in gerçekleştirdiği bir şeydir. Tanrı'nın öz oğlu Mesih'e ilişkindir. Burada onun tam ünvanını görürüz. Tanrı oğludur ve Rabbimiz İsa Mesih'tir. Günümüzde İsa Mesih'in dinine ihtiyacımız olduğu konusunda birçok şey duyuyoruz. Dostum, onun bir dini yoktu. Bir dine ihtiyacı da yoktu. O Tanrı'dır. Günümüzde bize lazım olan İsa hakkındaki bir imandır. Onu saran, yani onun yaptıkları hakkındaki bir inançtır. İsa Mesih gerçekten Tanrı'dır. O tapınamaz. Ona tapınılması gerekir. Bazıları çıkıp ama dua etti diye itiraz edebilirler. Evet, çünkü insanlıkta yer aldı. Bir yol olarak dua etti. Örneğin Lazar'ın mezarında. Yuhanna 11. bölüm 41 ila 42. ayetlerde bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim der. Dostum, İsa Mesih imanımıza yardımcı olmak için dua etti ama o Rab İsa Mesih'tir. Onun ayrıca bedene göre, yani Davut'un soyundan geldiğine dikkat edin. Bu İsa'nın insanlığıdır. Bakireden doğmuştur çünkü kendisinin güç dolu Tanrı oğlu olduğu bildirilmiştir. Gördüğünüz gibi diriliş onu Tanrı oğlu yapmamıştır. Diriliş sadece onun kim olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bildirilen ya da atanan, daha önce de gördüğümüz gibi Yunanca'daki horizo sözcüğünden gelir. İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğu bildirilmiştir. Bu bizlere Mesih'in kusursuz insanlığını ve kusursuz tanrılığını göstermektedir. Kilisedeki en eski inanç bildirisi onun gerçek insan ve gerçek tanrı olduğunu bildirir. Ve Pavlus bunu inanç bildirisi yazılmadan önce işte bu yerlerde söylemektedir. İşte burada İsa Mesih tanrı olduğundan ötürü daha çok insan ve insan olduğundan ötürü daha az tanrı değildir. O tanrıdır ve aynı zamanda insandır. Kutsallık ruhu açısından sözü, yani onun Tanrı oğlu olduğunu göstermektedir. Bu İsa'nın insan ruhu anlamına gelebilir ama ben bunun kutsal ruhtan söz ettiğine inanıyorum. Burada üçlü birliğin söz konusu olduğuna inanmaktayım. Şimdi ölümden dirilişiyle Tanrı oğlu oluşunun ilan edildiğine dikkat ediniz. Diriliş her şeyi kanıtlar. Tanrı oğlu olduğunu ortaya çıkaran diriliştir. Kutsal kitabı okudukça Rab İsa Mesih'in dirilişinin gücünden sunulduğunu keşfedeceksiniz. Onu önce bedenin günlerinde yeryüzünde yaşarken insanlar tarafından reddedilip küçümsenmiş olarak göreceksiniz. Dinlenmek için kuyunun başına oturduğunda ve denizdeki fırtınada kayıkta uyurken onu bedenin zayıflığında görüyoruz. Ve sonunda çarmıhta aşağılanmış ve utanç içerisinde ölüme götürülür. Elemler adamı olduğu ve acıların ne olduğunu bildiği halde ölümden dirildiği zaman geldi. Dirilişi Yuhanna 8. bölüm 23. ayette şöyle tanımlanır. İsa onlara, siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim dediğinde bunun doğru olduğunu kanıtlar. İsrail'in tozlu yollarında yürüme günleri artık sona ermişti. Büyük bir güçle ölümden dirildi. Dirilişi bakireden doğduğunu kanıtlar. O güçlü Tanrı oğludur. Ayrıca burada bir başka büyük gerçek daha var ki o da Mesih'i dirilmiş ve şu anda cennetsel yerlerde Tanrı'nın sağında oturmuş, günümüzde inanlar için dua eder ve onlara güç ve teselli verirken görüyoruz. Yücelikte bir adam vardır ama inanlar topluluğu artık onu görmüyor. Onun hakkındaki bilincimizi yenilemeliyiz. Bugün diri Mesih'le kişisel bir ilişkiniz var mı? Ayrıca Mesih'in dirilişi onun yeryüzüne yargıç ve kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak döneceğini garantiler. Günahı bastıracak ve yeryüzünde doğrulukla hüküm sürecektir. İnsanlığı yargılayacaktır. Pavlus'un o usta ve sofistike Atinalı filozoflara dediği gibi. Elçilerin İşleri 17. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir diyor. İsa Mesih ölümden dirildiği için bir gün onun önünde duracağımız çok ciddi bir gerçektir. Onun önünde kurtarıcınız olarak kendisine güvendiğiniz biri olarak mı yoksa yargılanacak biri olarak mı duracaksınız? Eğer onu kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz Tanrı'nın suçlaması üzerinizde olmalıdır. Onun önünde kendi doğruluğunuzda duramazsınız. Kurtarıcınız olarak ona güvenmedikçe geleceğiniz kaybolmuşluk içinde geçen bir sonsuzluk olacaktır. Diriliş her birimizin Rab İsa Mesih'in önüne çıkacağımızın bir garantisidir. Romalılar 1. bölüm 5. ayette her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk diyor Pavlus. Lütuf ve habercilik önemli sözcüklerdir. Lütuf Tanrı'nın kurtarış yöntemidir. Tanrı kayra dolu olmasaydı hiçbirimiz kurtulamazdık. Habercilik ya da elçilik sözcüğü özellikle Pavlus'tan ve teknik olarak elçi olan diğer habercilerden söz ettiği halde her inanlı gönderilmiş birisidir. Sözcük Yunanca'da gönderilmek anlamına gelen apostole sözcüğüdür. Her inanlı bir tanık, bir mesajla gönderilen biri olmalıdır. Bugünlerde Tanrı sözünü bildirmek için ne yapıyoruz? Bu lütfu almış ve haberci olarak atanmış kişilerin görevidir. Onun adının yayılması için bütün uluslar arasında iman buyruğuna uymayı tanıtayım sözü itaatin göstergesidir. Bu mektup itaatle başlar ve itaatle son bulur. Son bölümde Pavlus söz dinlerliğinizi herkes duydu ve bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir diyor. İmana itaat Tanrı için çok önemlidir. Tanrı bizleri işlerle değil imanla kurtarır. Ama bizi kurtardıktan sonra bizlerle işlerimiz hakkında, ona olan itaatimiz hakkında konuşmak ister. Birçok insanın İsa Mesih'e imandan söz ettiğini duyuyorum. Ama sonra şeytan gibi yaşayıp şeytana hizmet eder görünüyorlar. Dostum, kurtaran iman sizi Mesih'e itaatkar yapar. İmanda bir fark var mıdır? Kesinlikle vardır. Fark iman ettiğiniz şeydedir. Örneğin ben Albert Einstein'a inanıyorum. Onun büyük bir insan, büyük bir bilim adamı olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'e de inanıyorum. Albert Einstein'a olan imanım benim için hiçbir şey yapmadı. Kurtuluşumla hiçbir ilgisi yoktur. Ve hayatımı daha az etkiler. Ama İsa Mesih'e imanım çok farklıdır. Kurtaran iman bizleri, bizi seven ve kendini bizim için vermiş olan Tanrı oğluna teslim olduğumuz bir yere getirir. Doğru doktrin önemli olduğu halde bununla el ele giden bir disiplin ve pratik uygulama vardır. Bu ikisini birleştirmeden yeryüzünün tuzu olamazsınız. Bu arada tuzun sodyum ve klorürden oluştuğunu ve her ikisinin de tek başına alındığında sizi zehirleyebilecek maddeler olduğunu düşünmenizi isterim. Ancak birleştiklerinde çok yararlı bir malzeme oluştururlar. Bizlerin dünyanın tuzu olmak için inanmamız ve yapmamız el ele gider dostum. Bir ilahinin sözlerini çok seviyorum. Şöyle der bu ilahinin sözleri. Güven ve itaat et. Her şeyi sunağın üzerine koyana dek onun güvenip itaat edenlere vereceği kayrayı ve sevinci ve sevginin zevklerini bilemeyiz. Güvenip itaat et. Çünkü İsa'da mutlu olmak için güvenip itaat etmekten başka bir yol yoktur. Romalılar 1. bölüm 6. ayette ise İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız diyor. Çağrılmış olanlar seçilmiş olanlardır. Çağrılmış olanlar kimlerdir? Duymuş olanlardır. Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 27. ayette koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım. Onlar da beni izler dediğinde bunu açıklığa kavuşturmuştu. Eğer başka birini ya da başka bir şeyi izliyorsanız onun koyunlarından biri değilsiniz demektir. Onu duyup izleyenlere çağrılmışlar denir. Seçilmişlik konusunda tartışma yapmak istemem. O çağırır ve siz yanıt verirsiniz. Bu kadar basittir. Eğer yanıt verdiyseniz seçilmişler arasındasınızdır. İsa Mesih'in çağrılmışlarından birisinizdir. Paulus Romalı Hristiyanlara seçilmiş oldukları konusunda da güvence verir. Bu da Romalılar mektubunun girişindeki derin parantezin sonucudur. Dr. James Stidler bu parantezin dört noktasına dikkatimizi çeker. Paulus'un kutsal kitaba uygun bir mesajı vardır, yani bu dirilmiş olan Mesih'tir. Mesaj evrenseldir ve mesaj imana itaat hakkındadır. Şimdi Paulus esas giriş bölümüne geri döner. Romalılar 1. bölüm 7. ayette Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun der. Tanrı'nın sevdikleri, bu ne kadar hoş bir şey değil mi? Tanrı Roma'daki o inanları seviyordu. Gemiyle vatana izine gittiğimde o gemideki pasaport kuyruklarındaki çileleri yaşarken onları sevmekte biraz zorlandım ama Tanrı bizleri sever. Ne kadar harika değil mi? Bu kişiler çağrılmış kutsallardı ve bu her inanlıya verilen bir isimdir. Bir kutsal yüceltilen biri değil, İsa Mesih'i yücelten birisidir. İsa Mesih kurtarıcısı olduğunda kişi kutsal olur. Dünyada sadece iki sınıf insan vardır. Kutsal olanlar ve kutsal olmayanlar. Eğer kutsal olanlardan değilseniz bir kutsal değilsinizdir. Ve eğer siz bir kutsalsanız bu Mesih'e güvenmiş olduğunuz anlamına gelir. Sizi bir kutsal yapan karakteriniz değildir. Sizi kutsal yapan İsa Mesih'e olan imanınız ve onun için ayrılmış olduğunuz gerçeğidir. Paulus başlangıçta söylediği gibi İsa Mesih'in kölesiydi. Kayra ve esenlik Paulus'un mektubundaki resmi girişi oluşturmaktadır. Kayra ya da lütuf, Chilaris diğer ulusların selamlaşma sözcüğüydü. Esenlik yani Shalom ise Yahudilerin selamlaşma sözcüğüdür. Paulus bu metinde ikisini birleştirmişti. Paulus'un kişisel amacı neydi? Romalılar 1. bölüm 8. ayette ilkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor der. Roma'da birçok insanın Mesih'e iman etmekte olduğu imparatorluğun her yanında öylesine duyulmuştu ki bu imparatorları rahatsız etmişti. Daha sonra zulüm başladı. Paulus burada bütün dünyada imanlılardan söz edildiğini söylemektedir. Sizin topluluğunuzu merak ediyorum. Sizin kişisel tanıklığınızı duyan var mı? Bugün onun ne değeri var? Başlangıçta bu kilisenin Roma'da çok büyük bir tanıklığı vardı. Romalılar 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde oğlunun müjdesini yaymakta. Bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum diyor. Oğlunun sevindirici haberi. İlk ayette Paulus ona Tanrı'nın iyi haberi demiştir ve daha sonra da kendi müjdesi olduğunu söylemişti. Tüm varlığımla kendisine ruhsal hizmet sunduğum Tanrı tanığımdır ki diyor. Hiç ara vermeden sizleri anıyorum. Paulus'un uzun bir dua listesi vardı. Kutsal kitabınızı okurken Paulus'un birisi için dua ettiğini söylediği her ayeti not ederseniz Paulus'un dua listesinin ne kadar uzun olduğunu göreceksiniz. Burada Romalı inanlar için de hiç durmadan dua ettiğini Paulus bizlere aktarmaktadır. Romalılar 1. bölüm 13. ayette kardeşler öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum diyor. Pavlus Roma'ya gidebilmek için yolun açılmasını diliyor. Elçilerin İşleri bölümünde yolculuğunu okuduğumuzda tam olarak yolunda giden bir yolculuğa benzemez. Tutukluydu, denizde büyük bir fırtına koptu, gemi yolunu kaybetti ve karaya çıktıklarında bir yılan tarafından ısırıldı. Buna karşın bu başarılı bir yolculuktur. Roma'ya Tanrı'nın isteğiyle gitmek istediğini söylüyor. Ben oraya Tanrı'nın isteğiyle gittiğine inanıyorum. Romalılar 1. bölüm 11. ayette, "Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum," diyor. Tanrı sözünü öğretmek için Roma'ya gitmeyi arzuluyordu. Pavlus Tanrı sözünü öğretmeyi çok severdi. Bir vaiz Tanrı sözünü öğretmeyi istemediğinde bir din adamı, bir yönetici, bir şeyin tutulmasını sağlayan biri olur ama artık sözün bir hizmetkarı değildir. Bu konumda olan birkaç kişiyi tanıyorum. Bunlardan bir tanesi artık vaaz vermekten hoşlanmıyorum dedi. Ben de o zaman Allah aşkına hizmetten çekil. Eğer Tanrı sözünü öğretmeyi sevmiyorsan Rabbin hizmetinde hiçbir işin yok dedim. Romalılar 1. bölüm 12. ayette, yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum diyor. Yani Pavlus bir şey iletecektir ama Roma'daki inananlar da ona bir şeyler ileteceklerdi. Tanrı sözü aracılığıyla karşılıklı bereket alacaklardı. Kısa bir süre önce binden fazla öğrencinin katıldığı bir konferansta konuşma ayrıcalığını yaşadım. Onlara epey verip veriştirdim ve başlangıçta biraz serttim. Sonra onların nasıl karşılık verdiklerini gördüm ve bu benim gözlerimi yeni bir dünyaya açtı. Konferanstan orada bulunmanın ayrıcalığından ötürü Tanrı'ya övgü ezgileri söyleyerek ayrıldım. Ben onlara hizmet ederken onlar da bana hizmet ediyorlardı. Pavlus'un burada sözüne ettiği şey işte budur. Romalılar 1. bölüm 13. ayette, kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum diye yazıyor. Onların yanına gitmeyi çok istediği halde bu engellenmiştir. Bu insanlardan çoğu kendisinin Roma İmparatorluğu'nun değişik bölgelerinde tanışıp Mesih'e yönelttiği kişilerdi. Onların arasında bir ürün arzusu büyük bir olasılıkla canlar kazanmaktan değil, inanının yaşamında ruhun meyvesinden söz etmektedir. Bu konuyu Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerle bağdaştırırım. Pavlus'un kendisi hakkında söylediği 3 temel şey vardır. Romalılar 1. bölüm 14. ayette Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var diyor. Grekler ve Grek olmayanlar yani barbarlar, Greklerin bütün insanlığı sınıflandırma biçimiydi. Grekler kültürlü, eğitimli ve uygardı. Barbarlar günümüzde bizlerin putperest saydığımız kişilerdir. Aslında bu yanlış bir bölümdür ama bütün insanlığı kapsar ve Romalıların anladığı bir deyimdi. Paulus hem Greklere hem de barbarlara karşı sorumluluğum var diyor. Onlara karşı borçlu muydu? Günümüzde Romalılar tarafından yapılan ünlü kravatlar ve ayakkabılardan çok miktarda alıp da acaba hesabı ödemeyi unutmuş muydu? Hayır, bu insanlarla hiçbir iş ilişkisi yoktu. Ancak İsa Mesih ile kişisel bir sözleşmesi vardı ve bu da onu bütün insanlara karşı borçlu kılmaktaydı. Çünkü Tanrı'nın lütfu ona bol bol verilmişti. Pavlus'un kayıp dünyaya karşı bir borcu vardı. Hristiyanların borçlarımı öderim dediklerini duyuyorum. Öyle mi? Dünya üzerindeki herkes İsa Mesih'in müjdesini duyana kadar sizler ve ben borçlarımızı ödemiş olamayız. Pavlus kendisi hakkında başka bir şey daha söylüyor. Romalılar 1. bölüm 15. ayette. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum diyor. Pavlus daha önce borçlu olduğunu söylemişti. Şimdi ise borcunu ödemeye hazır olduğunu belirtiyor. Pavlus benim payıma düşen yapılmaya hazır diyor. Doktor Stifler amacının egemenidir ama durumlarının değil diye yazar. Sadece hazır olmakla kalmaz, onu bildirmeye de isteklidir. Tanrı sözünü insanlara ulaştırma konusunda istek ve büyük bir beklentiye çok ihtiyacımız var. Bundan sonraki ayette Pavlus'un kendisi hakkında söylediği bir başka şeyi de görürüz. Ayrıca 16. ve 17. ayetlerde bizlere bu büyük Romalılar mektubunun anahtarlarını verir. Romalılar 1. bölüm 16. ayette çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür diyor. Aslında burada ben Mesih'in müjdesinden utanmıyorum denmektedir. Paulus borçluyum, hazırım, utanmıyorum diyor. Borçluyum demek itiraftır. Hazırım vazgeçmektir, utanmıyorum da teslim olmak anlamına gelir. Bunlar Paulus'un misyonlarıdır. Paulus neden İncil'den utanmıyorum diyor. Efes harabelerinde dolaşıp mermer tapınaklara bakarken 1. yüzyılda Efes'te bir kilise binası olmadığını anladım. Efes'te antik dünyanın 7 harikasından biri olan Diana'nın ya da Artemis'in tapınağı vardı ama bir kilise binası yoktu. Sanırım Roma'da Paulus kardeş Roma'ya gelmedi. Çünkü fakir insanlara hitap eden bir mesajı var. Vaaz ettiği mesajın bir prestiji yok. O mesajla bağlantılı olan büyük tapınaklar yok. Bu mesajı Roma gibi önemli bir yere getirmekten utanır diyen insanlar vardı. Bunun üzerine Paulus, ben müjdeden utanmıyorum diyor. Paulus müjdeden neden utanmaz? Çünkü müjde Tanrı'nın gücüdür. Güç olarak tercüme edilen Yunanca sözcük dinamit sözcüğünü aldığımız dunamis'tir. Müjde dunamis'in gücüdür. Bu ilahi enerjiyi oluşturacak türden bir güçtür. Müjde kendi başına bir güç taşır. İçinde bir güç vardır. Belirli bir şey için gücü vardır. Kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür. Müjdenin oluşturduğu sonuç ve yaptığı etki işte budur. Kurtuluş, müjdenin birçok alanını kapsayan bir terimdir. Aklanmadan yüceltilmeye kadar pek çok şeyi kapsar. Hem bir etkinlik hem de bir süreçtir. Kurtuldum ve kurtulmakta olduğum ve kurtulacağım, yani kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım eşit şekilde doğrudur. Müjde önce Yahudiler sonra Yahudi olmayanlar içindir. Irksal ve dinsel engellere bakmadan insanlığın tamamını içerir ve kişiseldir. Her bireye tek tek hitap eder. İsteyen herkes gelebilir. Kapsama alanı evrenseldir ama inanan herkeste de sınırlıdır. Bu cümle seçilmişlik ve özgür iradeyi de bir tek paket haline getirmektedir. Kurtuluşu elde edebilmenin tek yolu kişisel imandır. Önce Yahudiler sonra Yahudi olmayanlar için sözü, Yahudilerin günümüzde müjdeyi duyma konusunda bir önceliğe sahip oldukları anlamına gelmez. Önemli olan müjdecilik bakımından Yahudinin Yahudi olmayanla eşit düzeyde olmasıdır. Kronolojik olarak müjde önce Yahudilere gitmişti. Pentekost gününde Yeruşalim'de olsaydınız tamamen Yahudilerden oluşan bir topluluğu görecektiniz. Ve Paulus müjde yolculuklarında müjdeyi ilk olarak Yahudi sinagoglarına götürmüştü. Ama Elçilerin İşleri 13. bölüm 46. ayette bizlere, Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz diyor. Müjde bir Yahudi kenti olan Yeruşalim'de başladı, sonra Yahudiye, Samiriye ve dünyanın her bölgesine yayıldı. Doktor Stifler bu ayetteki çok önemli 3 gerçeğe dikkatimizi çekmektedir. Müjdenin etkisi kurtuluş verir, tüm dünyaya kadar uzanır ve İsa Mesih'e iman herkese şarttır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Göklerdeki Rab'sin, bense dünyadayım. Önünde sessiz kalırım. İsa'm seni çok Dünyadayım.